Ayrım 11, sayfa 95. Ramsdale'den birkaç mil uzaklıkta bir orman gölü vardı. Hourglass Gölü. Başında bir H varmış. Temmuz sonu bir hafta süren müthiş sıcaklar sırasında her gün arabayla oraya gittik. Şimdi orada son bir kez birlikte yüzdüğümüz cehennem gibi sıcak bir salı sabahı olanları can sıkıcı ayrıntılara inerek anlatmak zorundayım. Arabayı ana yoldan çok uzak olmayan bir park yerinde bırakmış, çam ormanlarından geçen bir patikadan aşağı iniyorduk ki Charlotte, Jean Farlow'un geçen pazar sabahı saat 5'te ilginç ışık oyunları yakalamak için Jean klasik ressamlar geleneğini izlerdi. Ormana indiğinde zenci şoför Leslie'yi John'un deyimiyle doğal abanoz mayasıyla suya dalarken gördüğünü anlattı. Su dedim, oldukça soğuktu herhalde. Mesele o değil dedi, mantıklı mı mantıklı, manasız mı manasız karıcığım. Zeka düzeyi normalin altında olan adamın, anlatabiliyor muyum? Hem ayrıca diye sürdürdü, bu sağdan soldan derlenip toplanmış, yarım yamalak bilgilerle kurduğu cümleler içime fenalık vermeye başlamıştı. Yanılmıyorsam bizim Louis de bu budalaya aşık. Yanılmıyorsaymış. Yanılmıyorsak kızınız Dolly geçen dönemlerde gösterdiği başarıyı falan filan. Eski bir öğrenci durum raporundan aşırmış. Humbertler ayaklarında sandaletleri, üzerlerinde plaj elbiseleri yürümeye devam ettiler. Biliyor musun Hum, en çok istediğim şeylerden biri de şu, dedi Hum'un eşi. Başını yere eğmişti. İsteğinin gücü bir an korkutmuştu onu. Hardal rengi toprağa dikti gözlerini. Oradan güç aldı sanki. Şu Talbotların sözünü ettiği Alman kız gibi gerçek bir hizmetçi tutmak istiyorum. Bizde kalacak tabii. Yer yok dedim. Hadi canım dedi gizemli bir gülümsemeyle. Gerçekten de Sherry, Humbertlerin yuvasının geniş olanaklarını küçümsüyorsun. Loğunun odasını veririz. O sıçan deliğini koduk odası yapmayı düşünüyordum zaten. Evin en soğuk, en berbat odası. Ne diyorsun sen dedim. Yüzümün derisi elmacıklarımın üzerinden gerilmeye başlamıştı. Bunu söylemek gereğini duyuyorum. Çünkü kızının ciddi de aynı olaylar karşısında bu tepkiyi gösterir. Kulaklarına inanamama, iğrenme, dünyaların başına yıkılması. Aranızda romantik ilişkiler olursa kıskanırım diye mi korkuyorsun? Dedi karım. Kendini o odanın eşiğinde benim kollarıma atması olayını kastediyordu güya. Yok canım dedim. Sadece konukların ya da hizmetçin oraya yerleşirse kızını neye yerleştireceksin onu merak ediyorum. Ah dedim Sumbert, hülyalı bir gülücük takınarak. Ah sesini çıkarırken aynı anda da bir kaşın havaya kaldırmış, içini çekmiştim. Korkarım küçük Lo bu tasarıların hiçbirine dahil değil, hiçbirine. Küçük Lo kamptan çıkar çıkmaz dost doğru kendisini sıkı bir disiplin ve biraz da dini terbiyeyle yetiştirecek bir yatılı okula gidecek. Sonra da Beardsley Koleji'ne. Her şeyi düşündüm, merak etme sen. Kendisinin Miss Sumbert'in de şu üşengeçlik illetinden kurtulup Miss Fallon'ın St. Algebra Koleji'nde öğretmenlik yapan kız kardeşine bir an önce yazması gerektiğini sözlerine ekledi. Göl göz alıcı, renkleri içinde gözümüzün önünde belirmişti. Güneş gözlüklerimi arabada unuttuğumu ona yetişeceğimi söyledim. Kişinin çaresizlikle ellerini ovuşturmasının sadece romanlarda rastlanan bir hareket olduğunu düşünmüşümdür her zaman. Orta çağlardan kalma bir törenselliğin belli belirsiz kalıntısıdır belki de. Ama çaresizlikten, çaresizliğimin indirdiği darbeden bir süre kendimi alabilmek için ormanlara daldığımda içinde bulunduğum duyguları sessizce dışa vurabileceğim tek hareket ellerimi ovuşturmak. Tanrım bir bak şu zincirlerime oldu. Charlotte, Valeria olsaydı duruma nasıl el koyacağımı bilirdim. El koymak yerinde bir deyim, o eski mutlu günlerde şişko valeçkamın hassas bileğini, bisikletten düşüp de üzerine kapaklandığı bileğini şöyle hafifçe bükülerek kararını değiştirebilirdim. Ama Charlotte söz konusu olunca bu çeşit bir önlem almaya kalkışmak olacak şey değildi. Charlotte'un Amerikalı alaycılığı ürkütüyordu beni. Onu bana olan tutkusunu kullanarak avucumun içinde tutabileceğimi sanmakta ne kadar aldanmışım. Tapındığı Humbert görüntüsünü yıkmaya yürek bulamıyordum kendimde. Sevgilimin içime korku salan dadısı rolündeyken ona dal kavukluk etmiştim ya, içimde hala ona sallabaşlık eden bir yan vardı. Elimdeki tek koz Lawson'a duyduğum canavarca aşkın farkında olmamasıydı. Lawson'un da benden hoşlanmasına sinirleniyordu. Ama benim duygularımı da bilemezdi ya. Valeria olsa buraya bak üşütük şişko. Dolores Sumbert için en iyisinin ne olacağına ben karar veririm deyiverirdim. Charlotte'a ise sesime yaranmaya çalışan bir adam yumuşaklığı da versem şunları bile söyleyemezdim. Özür dilerim hayatım. Seninle aynı düşüncede değildim. Çocuğa bir fırsat daha tanıyalım. Ben ona 1-2 yıl özel ders verirdim. Sen kendin dememiş miydin bana? Aslını isterseniz kendimi ele vermeden Charlotte'a çocuk hakkında tek kelime bile edemezdim. Ah tanımazsınız. Ben de tanıyamamıştım bu ülkelere olan kadınları. Gündelik hayatın kurallarıyla, görgü kurallarının, bayıldığı yemeklerin, kitapların, insanların sahteliğini göremeyen Charlotte, Lo'yu yakınımda tutmak üzere ağzımı açıp söyleyeceğim herhangi bir sözdeki gizli niyeti, sahte vurguyu hemen o an anlayıverirdi. Gündelik hayatında incelikten, zevkten yoksun, tiksindirici bir sıradanlık örneği olsa da, çaldığı müzikteki falsolu notayı şeytani bir kesinlikle bulup çıkaraveren bir müzisyen gibiydi. Charlotte'un istemini kırmak demek, kalbini de kırmak demekti. Kalbini kırarsam kafasında yarattığı Humbert görüntüsünde yıkmış olacaktım. Ya Lolita ile istediğimi yaparım, sen de bu meseleyi dallanıp budaklandırmazsın ya da bir an önce ayrılırız desem. Buzlu camdan bir kadın biblosu gibi benzi uçuverir, tane tane, pekala, Son sözüm buysa bu iş burada biter derdi. Biter mi biterdi. İşte içine düştüğüm bela buydu. Park yerine kadar gittiğimi ve bahçe pompasından bir avuç pas tadında su çekip sanki bu su bana büyük bir bilgelik, gençlik, özgürlük, belki de küçük bir cariye verecekmişçesine kana kana içtiğimi hatırlıyorum. Bir süre üzerimde mor plaj elbisem, ayağımın ucunda sallanan plaj terliklerim, rüzgarda ışırdayan çam ağaçlarının altındaki kaba saba ağaç masalardan birinin ucuna iliştim. Biraz ileride şortlu, sütyenli iki küçük kız üzerine güneş lekeleri vurmuş, kapısında kadınlar yazan tuvalet kabininden çıktılar. Çiklet çiğneyen Mabel ya da Mabel'in ikizi, aklı bir karış havada bisikletini itmeye çalışırken, Marion da sineklerden kurtulmak üzere başını bir o yana bir bu yana sallayarak bacaklarını iki yana açtı, bisikletin selesine oturdu. Hoplaya zıplaya, acele etmeden uzaklaşıp ışığa, gölgeye karıştılar. Lolita. Baba kız biz de şu ormanlara karışsak gitsek. En akla yakın çözüm Mrs. Humbert'i ortadan kaldırmak. Ama nasıl? İnsanoğlu kusursuz cinayet işleyemez. Ama kader işleyebilir. Geçtiğimiz yüzyılın sonunda Güney Fransa'da Arles'de geçen ünlü Matmazel Lacour olayını mutlaka duymuşsunuzdur. Albay Lacour'la evlendikten kısa bir süre sonra kalabalık bir sokağın ortasında Matmazel'in yanına sonradan gizliye gizliye seviştiği adam olduğu ortaya çıkan kimliği belirsiz bir 80 boyunda sakallı bir adam yanaşır, kadını 3 yerinden öldürücü yaralar alacak biçimde bıçaklar. Bu arada buldog köpeği gibi ufak tefek ve sıkı bir herif olan albay dişlerini katilin koluna geçirmiştir. Cinayetin sorumlusu tam ufak tefek azgın kocanın çenelerini gevşetmek üzere uğraşırken mucizeli güzel bir rastlantı sonucu çevrelerini birçok seyirci almıştır bu arada. Yakındaki evlerden birindeki odasında çeşitli patlayıcılarla uğraşan çatlak bir İtalyan kaza eseri korkunç bir patlamaya neden olur ve bir an içinde sokak duman, tepeden dökülen tuğla parçaları ve kaçışan insanlarla dolu bir mahşer yerine döner. Patlama, yiğit albay Lacour'u 2.80 yere uzatması dışında kimseye zarar vermemiştir. Ne var ki hanımın intikam hırsıyla yanıp tutuşan aşığı kaçışanların arasına karışmış ve evet muradına ererek ömrünün sonuna kadar mutlu yaşamıştır. Şimdi bakın cinayet sorumlusu kendi başına dört başı mamur bir temizlik harekatına giriştiğinde neler oluyor. Yürüyerek Hargulas Gölü'ne döndüm. Bizim ve öbür birkaç seskin çiftin Farlowlar, Chatfieldlar suya girdiğimiz yer bir tür küçük koy oluşturuyordu. Charlotte'cuğum burasını özel plajımız saydığı için seviyordu. Asıl yüzme tesisleri ya da Ramsay Journal gazetesinin ara sıra dediği gibi boğulma tesisleri kum saati biçimindeki gölün sol doğu yakasında bulunuyor, küçük koyumuzdan görülmüyordu. Sağımızdaki çamlar biraz aşağıda sazlıklara karışıp bir yer çiziyor, sazlık ise karşı yakada gene çam ormanına kavuşuyordu. Karımın yanına gidip öylesine sessizce çöktüm ki beni görünce irkildi. Girelim mi diye sordu. Bir dakika gireceğiz, aklıma bir şey geldi de. Düşündüm, bir dakika geçmişti. Tamam, haydi giriyoruz. Aklına gelenlerde ben de var mıydım? Hem de nasıl? Umarım öyledir, dedi suya girerek. Su hemen tüyleri diken diken olmuş kalçalarına ulaşmıştı. Siyah deniz bonesi içinde suratı oldukça sıradan gözüken Charlotte, ileriye uzattığı ellerini bitiştirdi, dudaklarını sıkı sıkıya kapadı, büyük bir şapırtıyla ok gibi ileri sulara atıldı. Yavaşça gölün yüzeyinde oynaşan pırıltıların ortasına doğru yüzerek açılıyorduk. Karşı kıyıda, en azından bir ayak ötede, suyun üzerinde yürümenin mümkün olduğunu varsayarsak, kıyının kendilerine ait bölümünde minik kunduzlar gibi çalışıp duran iki adam görülüyordu. Kim olduklarını çok iyi biliyordum. Polonya asıllı emekli bir polis memuruyla gölün o yakasındaki bir kerestenin çoğuna sahip bulunan emekli bir musluk tamircisi. Ne yaptıklarını da biliyordum. Sırf kendilerine uğraş avuntu olsun diye bir rıhtım inşa ediyorlardı. O cüce görünüşlü kolların salladığı çekişlerin darbeleri bize kulakları sağır eden gürültüler halinde ulaşıyordu. Kukla oynatıyorlardı da sanki ses düzeninden sorumlu adam kuklacıyla bir türlü uyum sağlayamıyordu. Hele mini mini her bir darbenin çıkardığı o dolgun ses darbenin görsel cılızlığına öylesine ters düşüyordu ki. Bizim plajın beyaz kumlu, ensiz kumsalı, biraz açılmış, derinlere gelmiştik. Hafta içinde oldukça tenha olurdu. Karşıdaki minik çalışkan adamlarla tepemizde vızıldayıp sonra maviliğe dalarak kaybolan koyu kırmızı renkli özel bir uçak dışında çevrede kimsecikler yoktu. Şöyle usta işi hafif su kabarcıklı bir cinayet için bulunmaz ortamdı. Asıl incelikte yasa adamıyla su adamının kazayı fark edecek kadar yakında ama cinayeti fark etmeyecek kadar uzakta olmalarıydı. Çılgın gibi çırpınıp çığlık çığlığa imdat isteyen, karın boğuluyor kurtarın diye bağıran bir yüzücünün sesini duyarlardı da aslında kafası tıkır tıkır işleyen aynı yüzücünün suyun içinde karısını ayaklarının altına almış işini bitirmekte olduğunu fark etmeyecek kadar uzaktaydılar. Kafalarını kaldırıp önceden bakmazlarsa tabii iş daha o aşamada değildi. Sadece eldeki verilerin sağladığı kolaylığı ortamın ne kadar uygun olduğunu belirtmek istiyorum. İşte Charlotte olanca ciddiyetiyle paytak paytak yüzüp duruyordu. Pek sıradan bir deniz kızıydı. Ama bu kararlılıktan belli bir keyif almadığı da söylenemezdi. Deniz kocası yanında değil miydi? Bütün uğraşmalarına rağmen güneşte o kadar az yanmış, ıslak yüzünün parlak beyazlığını, solgun dudaklarını, açık yüksek alnını, sıkı siyah bonesini, etli ıslak ensesini, ileriki bir hatırlamanın çiğ duruluğu içinde, hani bilirsiniz Eşyayı bir zamanlar gördüğünüzü hatırladığınız gibi görmek istersiniz. Görüyordum. Biliyordum. Şöyle bir sırt üstü uzansam, derin bir soluk alsam, ayak bileğinden kavrayıp artık benim olan o cesette suyu dalıversem bu iş olacaktı. Ceset diyorum çünkü şaşkınlık, panik ve ne yapacağını bilmemezlik ilk ağızda gölün suyundan ölümcül bir miktar yutmasına yol açacak. Bu arada ben de gözlerim açık olarak en azından bir dakikada suyun altında kalabilecektim. Tasarladığım cinayetin kara uzayında bu ölümcül el hareketleri kayan bir yıldızın kuyruğu gibi söndü gitti. Sessiz, korkunç bir bale gösterisiydi sanki. Erkek dansçı kadını ayağından yakalıyor, yıldırım gibi sulu bir alacakaranlığın içine dalıyordu. Onu suyun içinde, ayaklarımın altında tutarken bir ara hava almaya çıkabilir, sonra gerektikçe gene suya dalabilirdim. Perde ancak Charlotte için bir daha açılmamacasına kapandığında imdat istemek üzere sesimi yükseltebilirdim. 20 dakika sonra gitgide büyüyen kuklalar o yarım yamalak boyalı kayıklarıyla yanımıza vardıklarında Adele kasılmasına ya da damar çatlamasına ya da her ikisine birden kurban giden zavallı Mrs. Humbert'in gölün mürekkepsi batağında şıkır şıkır su yüzeyinin 30 kulaç altında tepetaklak duruyor olacaktı. Ne kadar basit değil mi? Ama ne yaparsınız? Elimi kaldırıp uygulayacak yürek yoktu bende. Yanı başımda sahibine güvenen hantal bir fok gibi yüzüyordu. Mantığın sesi kulağımın dibinde çınladı. Haydi tam sırası. Yapamıyordum işte. Sessizce gerisin geriye sahile döndüm. O da büyük bir ciddiyette uslu uslu beni izledi. Zebanilerin kışkırtmaları kulaklarımda çınlıyordu ama hala bu kaygan koca gövdeli zavallı yaratığı boğmaya elim varmıyordu. Kulaklarımdaki cehennem çınlaması gitgide hafifledi, uzaklaştı. O zaman anladım ki iç burkucu gerçek onu ne yarın, ne cuma günü, ne de başka bir gün ya da gece öldüremeyeceğimdi. Evet, Valeria'nın göğüslerini rastgele vurarak çürütmeyi ya da onu başka bir biçimde incitmeyi kurabiliyordum. Aynı seçiklikle aşığını göbeğinin altında nişan alarak geberttiğimi, onun da ah diye bir ses çıkartarak yere çöktüğünü gözlerimin önünde canlandırabiliyordum. Ama Charlotte'u öldürmek... Hem kim bilir, belki de işler bu sabahki gibi kalmaz, daha iyiye gidebilirdi. Suya şapırtıyla inen o koca ayağını kavradığımda, o şaşkın bakışlarıyla karşılaşmayacak, o korkunç sesini duymayacak olsam, iş sonuna kadar götürebilsem bile hayalete hayatım boyunca peşimi bırakmazdı ki. Yıl 1947 değil de 1447 olsa, eline şövalye yüzüğümün oyundan basma kalıp bir zehir akıtmak ya da nazlı bir ölüm şerbeti sunmak yoluyla yufka yüreğimi susturabilirdim. Ne var ki duvarları ipekli duvar kağıdıyla kaplı, geçmişin saraylarında işe yarayabilecek olan bu yöntem, her şeye burnunu sokan orta sınıfların dönemi olan günümüzde eskisi kadar başarılı olmayacaktı. Bugün başarılı bir cani olmak için bilim adamı olmak gerekiyor. Yok, yok ben ikisi de olamazdım. Sayın jüri üyeleri, bayanlar baylar, çocuk kızlarla kalbi küt küt attıran, zevkten inleten ama bedensel olsa da her zaman cinsel olmayan ilişkiler kurma peşinde koşan suçluların büyük çoğunluğu zararsız, yarım yamalak, nereye çekerseniz oraya giden pısırık gariplerdir. Toplumdan tek diledikleri oldukça zararsız, sapkınca diye bilinen eğilimlerini, terli, ıslak, sıradan, özel cinsel sapıklıklarını tepelerinde polis ve toplum baskısı olmaksızın doyurmaktır. Cinsel suçlular değiliz biz. Savaş sırasındaki yiğit askerler gibi ırza da geçmeyiz. Mutsuz, kendi halinde, kuçu kuçu bakışlı beyleriz biz. Yetişkinlerin yanındayken arzularımızı denetim altına alabilecek kadar toplumsallaşmışızdır. Ne var ki bir su periciğine el sürebilmek için hayatımızın kaç yılını vermeye hazırız bilseniz. Kesinlikle cani olamayız. Şairler hiçbir zaman cinayet işlemez. Ah zavallı Charlotte'um. Cennette ebedi bir asfalt, otomobil lastiği, maden ve taş karışımı içinde uyurken beni nefretle anma sakın. Tanrı'ya dua et, suya değil, suya değil. Gene de nesnel bir gözle bakıldığında cinayete oldukça yaklaştığım söylenebilir. Şimdi de kusursuz cinayet meselemizden çıkacak derse geliyoruz. Susuzluktan kavrulan güneşe uzandık. Çevresine bakındı, mayasının südyenini gevşetti, karnı üzerinde dönerek sırtına bir güneş şöleni vermeye hazırlandı. Beni sevdiğini söyledi. Derin derin içini çekti. Bir kolunu uzatarak plaj elbisesinin cebinde sigara arandı. Oturdu sigarasını içti. Sağ omzuna bir göz attı. İçi duman dolu yarı açık ağzını ağzıma bastırdı. Sersemletircesine öptü. Birdenbire kumsalın arkamızda kalan kısmından, çalılıkların ve çamların oradan bir taş sonra bir taş daha yuvarlandı. Bu iğrenç röntgenci veletler dedi Charlotte. Bikinisinin kocaman südyenini göğsüne bastırıp yeniden sırt üstü uzandı. Peter Krestowski ile bu konuyu konuşmam gerekecek. Sonra bir hışırtı oldu, ayak sesleri duyduk ve Jean Farlow, paleti ve diğer ressam gelişleriyle yanımıza geldi. Korkuttun bizi, dedi Charlotte. Jean, yukarıda yeşillikler içinde bir yuva bulduğunu, oradan gizlice doğayı gözetleyerek, gözetleyenlerin başına neler gelir bilirsin Jean, bilgi ör resmi bitirmeye çalıştığını, fakat hiç mi hiç yeteneği olmadığını, bu çok doğruydu işte, söyledi. Ya sen Humbert, sen hiç resim yapmayı denedin mi? Jean'i biraz kıskanan Charlotte, Joan'un da gelip gelmeyeceğini sordu. Gelecekti, öğle yemeğini evde yiyecekti bugün. Parkington'a giderken Jean'i arabasıyla bırakmıştı. Neredeyse dönüp alırdı. Harika bir sabahtı değil mi? Böyle bir günde Kaval'la Melpus'u, köpekleri, bağlı bırakıp gelmeyi onları bir ihanet sayıyordu. Charlotte'la benim arama beyaz kumlara oturdu. Ayağında şortu vardı. Güneşte yanmış uzun bacakları benim için kestane rengi bir kısrak ne kadar çekici olabilirse o kadar çekiciydi. Gülerken diş etleri görünüyordu. Az kaldı ikiniz de göl tablama giriyordunuz dedi. Sizin farkında olmadığınız bir şeyi bile fark ettim. Humbert de döndü. Suya girerken saatinizi kolunuzda unutmuşsunuz bey. Evet ya, kolunuzda unutmuşsunuz. Su geçirmez dedi Charlotte yavaşça. Ağzını balık ağzı gibi sivrilterek. Jean bileğimi aldı, dizinin üzerine yerleştirdi. Charlotte'un armağanı olan saati inceledi. Sonra Humbert'in elini avucu yukarıya gelmek üzere kumun üzerine uzattı. Doğayı gözetlerken çok değişik şeyler görebilir insan dedi. Charlotte kırıtkan bir sesle. Jean içini çekti. Bir keresinde dedi. Biri kız biri oğlan iki çocuk görmüştüm. Tam gün batımında burada, şimdi oturduğumuz yerde sevişiyorlardı. Gölgeleri dev gibiydi. Şafak sökerken göle giren Mr. Thompson'dan da söz etmiştim size. Bir dahaki sefere zavallı Şişko Ivor'u doğal fil dişi mayosuyla suya girerken görürsem şaşmam. Adam gerçekten sapık. Geçen sefer bana yeğeni ile ilgili ahlaksız mı ahlaksız bir olay anlattı. Şöyle. Merhaba dedi John'un sesi. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Hourglass Gölü. HOURGLASS. Leslie. LESLIE. Talbot. TALBOT. Berkeley Koleji. BARDSLEY. KOLEJI. Saint Algebra Koleji. ST.ALGEBRA. Madame Lacour. LACOUR. Arles. ARLES. Valeria. VALERIA. Charlotte. CARLOTTE. Peter Krestowski. PETER. KRESTOVSKI. Mr. Thompson. MR.TOMSON. John. JOHE. Ayrım sonu sayfa 104.